Bukre, Kahraman Tazeoğlu, 20. Ayrım. Berna 3. sınıfa geçtiğinde annesi amansız bir hastalığın pençesine düşmüştü. Kanser denen illet yiyip bitiriyordu Nilüfer'i. Fazıl karısının günden güne eriyip gitmesine dayanamıyor, her gece yaradana iyileşmesi için dualar ediyordu. Ama olmadı. Gözü gibi sevdikleri kızı için ona iyi bak Fazıl dedi ve öldü Nilüfer. 10 yaşında öksüz kalmıştı Berna. Bu yıkımın izlerini ömrünün sonuna dek taşıyacaktı. Berna, annemin öldüğünü eve gelince öğrendim. O gün babam beni almaya gelmemişti. Okuldaki tüm öğretmenler bana abartılı bir şefkatle yaklaşıyordu. Bir şeyler olduğunu anlıyordum ama bunun ne olduğunu o çocuk aklımda kestiremiyordum. Rafi amca okulun kapısında müdürle bir şeyler konuşuyordu. Onu görür görmez koşup bacaklarına sarıldığımı hatırlıyorum. Beni okuldan almaya gelmesine çok sevinmiştim. Daha önce hiç gelmemişti çünkü. Beni görür görmez gözleri doldu. Bana sıkıca sarıldı önce. Neden böyle davrandığını anlayamıyordum. Sonra elimden tutup götürdü beni. Bir taksiye bindik. Öne kendi oturdu, ben arkadaydım. Ona arkadan sarılıyor, türlü şakalar yapıyordum. O ise hiçbir tepki göstermiyordu. Bir ara neden okuldan beni babamın almadığını sordum. Annemi köye göndermek için gittiğini söyledi. 2 günlüğüne bizde kalacaksın dedi. Okula da gitmeyecektim. İlk defa evimizden başka bir yerde kalacaktım. Çok mutlu olmuştum. Rafi amcanın evine geldiğimizde kızı Nuray ve oğlu Güray bizi kapıda karşıladı. Başımı okşadılar. 2 gün boyunca hep yanımdaydılar. Sonra eve gittik. Babam perişandı. Avurtları çökmüştü. Gözleri kan çanağı gibiydi. Beni görünce ağlamaya başladı. Dakikalarca sarıldı bana. Annemi sordum. O gitti dedi. Seni bana bıraktı ve gitti. Bir daha da hiçbir kadın girmedi babamın hayatına. Bir çocuğun ölümle tanışmasının, ölüme annesini vererek olması ne kadar acıdır bilemezsiniz. O günden sonra hayatım verdiği her şey için bizden bir şey aldığını öğrendim. Annem benim dinmeyen ağrımdır. Annem benim yarım kalan yaramdır. Annem benim yarım kalan yarımdır. Annesinin geri gelmeyeceğini bilen 10 yaşında bir çocuğa bütün teselliler küfür gibi gelir. Anneyle hayata tutunan bir çocuğa annesiz yaşamak nasıl öğretilir ki? Zor bir kıştı o kış. Alışamadığım bir duyguyla baş etmeye çalışıyordum. Eksilen ve hiç tamamlanamayacak olan bir yanımla birlikte yaşayabilmeyi öğrenmeliydim. Rafi ve Kemal amcaların iyiliklerini hiç unutamam. 3 ay sonra yaz tatilinde beni Esenkent'e yazlıklarına götürmüşlerdi. Kahkahalarla dolu olması gerekirken gülümsemelerle geçiştirilen bir yaz oldu o yaz. Döndüğümde biraz daha alışmış gibiydim annemsizliğe. Ama babam? Babam daha da çökmüştü o yaz. Saçlarındaki beyazlar iyice çoğalmış, sırtı biraz daha kamburlaşmıştı. Onu öyle görünce güçlü olmam gerektiğini hissettim. Bu zamana kadar babam bana bakıyorken artık benim babama bakma zamanım gelmişti. Ona işlerinde yardımcı olmak istediğimi söyledim. Okul çıkışı yanına geliyor, çay dağıtmasında ona yardımcı oluyordum. Esnaf beni çok seviyordu. Arada bir Rafi amcaya yardım ediyor, fön tutuyordum. Bu sayede saçını yaptıran kadınlardan bahşiş topluyordum. Bahşişi alır almaz dükkandan fırlıyor, doğru babamın yanına gidiyor ve parayı ona veriyordum. Artık gülmeyi yüzünde bir emanet gibi taşımaya başlayan babam, bana şefkat dolu bir bakışla bakıyor, yanağımı okşuyordu. Bu senin paran kızım. Alamam ben bu parayı diyordu. Hiç unutmam. Bir gün Rafi amcanın bir müşterisi Nur Kebap'tan lahmacun söylemişti. Saçı yapılırken bir yandan da lahmacununu yiyordu. Okuldan yeni gelmiştim ve karnım çok açtı. Öyle güzel kokuyordu ki lahmacun çok canım çekti. İmrenerek seyrettim yiyişini. Küçücük bir parçasını bıraktı tabakta. Gözüm o parçadaydı. Rafi amca boş tabakları kebapçıya götürmemi söylediğinde sevinçten havalara uçacaktım adeta. Kaptığım gibi tepsiyi dışarı fırladım. Köşeyi döner dönmez ağzıma attım o lahmacun artığını. Tam o anda babamla göz göze geldik. Hiçbir şey söylemeden geçip gitti yanımdan. Kızını bir lahmacun artığını yerken gören bir babanın gözyaşlarını gördüm yüzünde. Pasajın kapanma saatine yakın beni yanına çağırdı ve bugün seni kebapçıya götüreceğim dedi. Sevinmiştim. Hayatımda ilk defa bir kebapçıda yemek yiyecektim. Bugün gibi hatırlarım. Babam beni o akşam Fenerbahçe'deki Güney Restoran'a götürdü. Gözlerimin içine merhamet yüklü bakışlarla gülümseyerek istediğini yiyebilirsin dediğinde çok şaşırmıştım. Kendime yemek için ne söylediğimi hatırlamıyorum ama babamın kendisi için hiçbir şey söylemediğini hiç unutmadım. Belli ki cebinde iki kişinin yemek masrafını karşılayacak parası yoktu. Sırf bugün gördüğü manzara içini sızlattığı için bana bu zevki yaşatmak ve dolayısıyla kendini de iyi hissetmek için beni o kebapçıya getirmişti. Ama ben bunu anlayabilecek kadar büyük değildim o zamanlar. Ben keyifle yemeklerimi yerken o yutkunarak ve gözleri dolarak beni izliyordu. Yemeğin sonuna sakladığım etleri yerken arada bir ona da uzatıyordum ama aç olduğu halde istemiyordu. Sadece tabağımda kalanları, bak bunları bırakırsak arkamızdan ağlar diyerek yiyordu. Çok fedakardı babam. Benim için yokluğun içinden varlıklar çıkarır, mucizeler gerçekleştirirdi. Onun sayesinde hiçbir kışı üşüyerek geçirmedim. Bana en sıcak tutanından mont alır, kendi koca bir kışı yazlık ceketiyle geçirirdi. Onun benim için yaptığı fedakarlıkları hiç unutamam. Ne kadar bana hissettirmemeye çalışsa da çok fakir olduğumuzu iyi biliyordum. Çünkü bendim o, okul kantininde simit almak için sıraya girdiğimde hemen yan taraftaki zengin çocuklarının hamburger sırasındaki mutluluğuna hüzünlü gözlerle bakan küçük kız. Hiç aklımdan çıkmaz. 1 liraydı hamburger. Ama biz 1 liradan daha fakirdik. Fakirlikle baş etmeyi babamdan öğrendim ben. Babamdan öğrendim. Floresan lambalı evlerdeki soluk yaşamı, makarna ve pilavı ekmekte yemeyi, okul bitiminde defteri baştan sonra silip bir sonraki yıl aynı defteri yeniden kullanmayı, takvim yapraklarıyla defter kaplamayı, gazlı kalemlere kolonya döküp ömrünü uzatmayı, çorap yamamayı, paralı tuvalet yerine cami aramayı, minibüste para üstü gecikince kaygılanmayı, patatesi tarttırmadan önce üzerindeki toprağı tırnaklarımla kazımayı, et döner yerine tavuk döner yemeyi, menüdeki yemek seçimini resimlerden değil, fiyat bandından yapmak zorunda olmayı, kıyafet alışverişinin sadece bayram arifesinde yapılacağını, bu ne kadar diye sorduktan sonra biz biraz daha bakalım demeyi, pazara akşam saatlerine gidilmesi gerektiğini, çiğnenmiş ciklete tekrar çiğnenmek üzere buzdolabında saklamayı, sallama çayın birkaç kez daha kullanılabileceğini ve bunlar gibi bir sürü şeyi. Bunların hepsini babamdan öğrendim ben ve hiçbirinden utanmadım, kendimden, babamdan ya da beni küçük yaşta büyümek zorunda bırakan hayattan. Çünkü biliyordum, babamın neden evde sinek kaydı tıraşı olduktan sonra berbere saçını kestirmeye gidip yıkamaya gerek yok, evde banyo yapacağım zaten dediğini. Çünkü biliyordum, balıkçıdan alınan balığın neden hep hamsi olduğunu. Çünkü biliyordum, sadece bayramlarda babamın götürdüğü Luna Park'ta sadece dönme dolaba binip gözüm diğerlerindeyken orayı terk etmek zorunda kaldığımızı. Çünkü biliyordum, babamın eski püskü cep telefonuyla konuşurken baş parmağının hep no düğmesinde olduğunu. Bunların hepsi benim içindi. Kendinden eksilterek bana katmak ve asıl büyük eksikliği fark ettirmemeye çalışmak içindi. İkimiz de birer kez ağladık yoksulluğumuza. Sadece birer kez. Okulda dağıtılan bal ve tereyağı kutucuklarını cebimde saklayıp ona getirdiğimde babam ağladı. Üstü başı eski diye içeri almayıp babamı mağaza kapısında beklettiklerinde de ben ağladım. İkimiz de bir kere ağladık fakirliğimize. İkimizin de sadece bir kere büküldü beli. Ama yine de doğrulmasını bildik. Bildim. Çünkü ben babamın kızıydım. Babadan kalan parayla alınmış gıcır gıcır ayakkabıların üzerinde durmayı, kendi ayakların üzerine durmak sanan zenginlere inat. Böyle büyüdü Berna. Üniversiteli oldu. Uludağ Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesini kazandı. Rafi ve Kemal amcaları okumasına maddi anlamda yardım ediyordu. Bir de başbakanlık bursu kazanmıştı. Babası elinden geldiğince kızına maddi manevi destek olmaya çalışıyordu. Biraz masraflı bir bölümde okuduğu bölüm. Dersleri iyiydi Berna'nın. Arkadaşları çok seviyordu onu. Her an yanlarında olmasını istiyorlardı. Kızlı erkekli gruplar halinde okul kantininde başlayan sohbetler, okul dışında da çeşitli etkinliklere katılımla devam ediyordu. Müze ve şehir gezileri, Berna'nın katılmayı en çok istediği gezilerdendi. Bazen parası olmadığında gidemiyordu ama harçlıklarından arttırıp birçoğuna da katılabiliyordu aynı zamanda. Çok fazla dikkat çeken bir kız değildi. Ama yine de duru bir güzelliği vardı. Buna rağmen aşk anlamında kimse ona ilgi duymuyordu. Ya da duygularını aşmaya cesaret edemiyorlardı. Sadece bir kişi dışında. Emre. Aynı bölümün son sınıfındaydı Emre. Ve Berna'ya ilgi duyuyordu. Emre. Bana göre çok güzel bir kızdı. Onda kimsenin fark etmediği bir çekicilik vardı. Doğallığı ve dürüstlüğü en önemli özelliklerindendi. Arkadaşlar arasında bu kadar seviliyor olması, benim ona olan ilgimi fark edememesine sebep olmuştu sanırım. Kimseye sevgili gözüyle baktığını görmedim. Berna için herkes abi, herkes kardeşti. Annesini küçükken kaybettiğini biliyorum. Hatta durumlarının kötü olduğu, burslarla okuduğu da hep konuşulurdu. Kendi de saklamazdı zaten. Uzaktan izlerdim onu. Parası olmadığı zamanları iyi bilirdim. Hep beraber yemek yediğimizde biz kola isterdik, o su. Eğer hiç parası yoksa bunu dile getirir ama kimsenin kendisine bir şey ısmarlamasına izin vermezdi. Ben bir keresinde zorla hamburger menü almıştım ona. İstemedi. Nedenini sorduğumda hamburgerle ilgili kötü bir anısı olduğunu söyledi ama ne olduğunu anlatmadı. O günden sonra zaten bize hiç parası olmadığını söylemedi. Ya tokum dedi ya da geç kahvaltı ettim. Ben inanmıyordum ama inanmış gibi yapıyordum. Bir gün çorba içmeye gittiğimizde trajikomik bir olay sonrası anlamıştım. Berna. Arkadaşlarla çorbacıya gitmiştik. Param sadece az çorbaya yetiyordu. Ama karnım da çok açtı. Herkes siparişini verdi. Ben çok aç olmadığımı, az çorba içeceğimi söyledim ve ona göre verdim siparişimi. Bütün grup çok açtı o gün. Çorbalarımız gelir gelmez hepimiz yumulduk tabii. Benim çorbam az olduğu için ilk önce ben bitirdim. O kadar nefisti ki, ömrü hayatımda içtiğim o çorba kadar mükemmel bir lezzet hatırlamıyorum. Ya da çok aç olduğum için o gün bana öyle geldi bilmiyorum. Nasıl bir iştahla bitirmişsem çorbayı birden, "Oh ne kadar güzelmiş ya, iki kase daha olsa içerdim vallahi" dedim. Ve o anda karşımda oturan Emre ile göz göze geldik. İçimden, "Ah salak kafam, hem aç olmadığını söyleyip hem iki tabak daha olsa içerim diyorsun. Ne kadar gerizekalısın sen" dedim kendi kendime. Aptallığımı saklamak için Emre'nin yüzüne bakıp gülümsedim. O da bana manalı manalı gülümsedi. Ama Allah'ı var, çocuk kimseye bir şey belli etmedi. Bu sır sonsuza dek aramızda kaldı. Ama daha komiği, yarım tas çorbayla 6 dilim ekmek yemiştim o gün. Emre. Sessizce anlaşmıştık o gün. Çok sonra aramızda konuşup epeyce gülmüştük o duruma. Sanırım zenginleri sevmiyordu. Bir gün okuldan çıktık ve çekirgeye gitmeye karar verdik. Otobüse bindik. Belediye otobüsünün yanına bir Ferrari yaklaştı. Aynı ışıkta durduk. İçinde 3 tane zibidi vardı. Berna'nın onlara bir bakışını yakaladım ki sormayın gitsin. Gözlerinden nefret fışkırıyordu adeta. Herifler salak salak otobüsün içindeki millete bakıyordu. Yeşil ışık yanar yanmaz köklediler gazı. Araba korkunç bir gürültüyle kalktı. O sırada "Zengin pişleri ne olacak" dediğini duydum. Kafamı öne eğdim hemen. Hiçbir yorumda bulunmadım. Çünkü benim de Ferrari'm vardı ve ailem varlıklı bir aileydi. Utandım. Berna. O günlerde Emre'nin zengin bir ailenin çocuğu olduğu konusunda bir takım kuşkulara sahiptim. Paradan falan çok söz etmezdi ama cebinde sürekli limiti yüksek bir kredi kartı vardı. Üzerinde çok durmadım. Sonuçta zengin de olsa iyi biriydi. İnsanlığı vardı en azından. Yine de çok iyi tanımıyordum tabii. Diğer arkadaşlarıma yaklaşımım ve samimiyetim ne kadarsa onunla da o kadardı. Okulun 2. yılında onu tekrar orada görünce şaşırmıştım. Aslında mezun olması gerekiyordu. Son yılıydı. Okulu 1 yıl uzatmış. Üzülmüştüm onun adına. Ama bunu ona söylediğimde kendisi buna hiç üzülmediğini söyledi. Anlam veremedim. Emre, okulu 1 yıl daha uzatmamın nedeni Berna'ydı. Ona aşık olmuştum. Ne yapacağımı bilemiyordum. Bir çıkmazın içindeydim. Seviyordum ama zengindim. Eşine az rastlanır bir durumdu bu. İşin içinden nasıl çıkacaktım? Zaten aşktan yana hiç şansım olmamıştı benim. Berna'ya geçmişimde yaşadığım, daha doğrusu yaşayamadığım aşklarımı anlatmak istiyordum. Bu anlatma isteğine engel olamıyordum. Bir gün çağırdım onu yanıma ve beni dinlemesini istedim. Berna, o gün beni neden yanına çağırdığını anlayamadım. Bana geçmişte yaşadığı kalp kırıklıklarından bahsetmeye başladı. Neden anlatıyordu ki? Ama o gün bir şeyi fark ettim. Emre aşka dair konuştuğunda çok güzel laflar ediyordu. Yaşadığı talihsiz bir aşktan bahsederken ona neden kendini aşka bu kadar kaptırdığını sordum. O da bana, "Aşk celladına güvenmektir," dedi. Hiç unutmadım o sözünü. Aşka yabancı ben, onun söylediklerinden etkileniyordum. Aşka yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen aşktan hiç vazgeçmeyeceğini söylüyordu. Yarınlara hep umutla baktığının altını çiziyordu devamlı. Ama belirsiz bir yarını beklerken bugün sana acı çektirmiyor mu? Nasıl katlanıyorsun bana diye sorduğumda, yarının içindeki gizli umuttur bugünü katlanabilir kılan demişti. Her söylediği beni etkiliyordu. Kendimi onun yaralarından, aşk acısını öğrenmeye çalışan bir öğrenci gibi hissediyordum. Bana, kimse bir başkasının yarasından öğrenemez acıyı. Her acı kendi yarasına gömülür ve kendi içine saklar acısını. Sonunda her yara iyileşir ama hiçbiri aynı izi taşımaz dedi. O günden sonra onu daha dikkatli dinlemeye başladım. Emre, söylediklerimi can kulağıyla dinliyordu artık. Ona aşkı anlattıkça verdiği tepkilerden ve şaşkınlığından anlıyordum. Aşka çocuk kaldığını. Aşka dair bildiğim ne varsa anlatıyordum. Eski tecrübelerimden yola çıkıyordum. Aşk bir güneş gibidir, ona sırtını dönme diyordum. Gölgesi önüne düşen, güneşe sırtını dönmüş demektir. Gölgeni önüne düşürme. Aşk karşısında öfkelenme. Öfke geçici de olsa tahribatı kalıcı oluyor. Büyük bir olgunlukla karşıla. Tanrı'nın sana bahşettiği her derdi. O dertler ki seni diri tutacak. Allah'a yakın hissettirecek. Ben hep şöyle yalvarırım Rabbime. Allah'ım, sen hep dert ver bana. Derdi olmayan seni hatırlamıyor bu dünyada. Berna, o zamanlar benimle neden bunları paylaştığını anlayamıyordum. Ama o anlattıkça ben büyüyordum. Her gün yeni bir şeyler öğreniyordum. Günlerce, haftalarca konuştuk. Çok şey öğrendim Emre'den. Öğrendikçe bir şeyler beni ona doğru çekmeye başladı. Sanırım ben onun aşka bakışına hayrandım. Sevmesini seviyordum. Çok merak ettiğim bir soruyu sordum ona. Sen böyle sevmeyi kimden öğrendin dedim. Babasından öğrendiğini söyledi. Babasının annesine olan aşkını anlattı bana günlerce. Bir insan sevdiği tarafından aldatıldığında, sevdiğine ettiği sitemlerinde bile aşk taşır mıydı? Emre'nin sözleri öyle sözlerdi işte. Sevdiği onu terk etmişken, aldatmışken bile siteminde aşk vardı. Kaç erkek terk edenine dön, hala hazırım belaya diyebilirdi ki? Aldatanına giden yolların tuzaklığını çok iyi bildiği halde, sevdiğine uzanmaktan kendi ömrünü aşmış biri vardı karşımda. Yalvarışlarında bile karşısındakini düşünen biriydi Emre. Dön diyordu sevdiğine. Ellerin kaç avuçla daha kirlenecek? Yarınımın yarası olsan da yine gel diyordu. Diyebiliyordu. Korkmadan ve hala. Bir keresinde ona yarım kalan aşkların da güzel yanları var mı diye sorduğumda bana şöyle cevap verdi. Tabii var. Aşkın en güzel yanı bir karma olmasıdır. Aşk mutluluğun ve kederin dostluğudur. Benden sadece 4 yaş büyük olmasına rağmen nasıl oluyordu da bu kadar ileride olabiliyordu? Acaba o mu çok ilerideydi, ben mi çok gerideydim? Emre, aşkı yavaş yavaş öğreniyordu cümlelerimden. Her gün biraz daha yaklaşıyordu kıyılarıma. Aşkı ona en yalın haliyle anlatıp, önüne dağ gibi tecrübelerimi koydukça, ve yenildiğim halde nasıl insan kalabildiğimi ona gösterdikçe zengin biri olma ihtimalim de giderek zayıflıyordu öngörüsünde. O bana yaklaştıkça benim ona olan aşkım daha da büyüyordu içimde. Ama söyleyemiyordum. Ürkütüp kaçırmaktan korkuyordum. Kaygılı ve kederli günlerdi. Sanki yaşıyor gibi değil de hayatta kalmaya çalışıyor gibiydim. O ise hiçbir şeyin farkında değildi. İçimdeki fırtınalar onun tek bir yaprağını bile kıpırdatmıyordu bile. Oysa o bir kere sussa bin yaprak düşüyordu içimden. Tuttuğum tek dilek oydu ama sanki bütün dilekler tutulmuştu benden önce. Berna, içim ona doğru akmaya başlamıştı. İçimde ona benzeyen bir çocuk vardı. Ne zaman o çocuktan bahsetsem, ben o çocuğun ağabeyiyim der dururdu. Kandırma beni derdim. Ben seni sendeki benle kandırıyorum şu anda der, kafamı karıştırırdı. Aslında çok yalnızdı. Bir gün ona bunu söyledim. Haklısın dedi. Yalnızlığın anlattığından daha yalnızım. Bir hüzün çöktü yüzüne. O gün ilk defa elimi tuttu ve şöyle dedi. Gitmeyecekmiş gibi gelenlerle, gelmeyecekmiş gibi gidenlerim oldu. Ömrüm hiçbir şeyin olmayacakmış gibi gelip her şeyim olup da bırakanlarla doldu. Daha az korkarak sevebilecekleri biriydim. Bu yüzden bu kadar cesur gittiler. Yaralarını da cesurca ve derince açtılar. Çok zalim oldukları için değil, kalbimin kapılarını ölçüsüzce onlara açtığım için bu kadar kolay yaraladılar. Çok acı çektim. Bana adeta öldürmeyen bir hastalık bıraktılar. Öldürmeyen hastalık, hastalığı daha uzun yaşatır. Önce sürünürsün ve sonra düşersin bir gün. Atlamaya korktuğun uçurumlardan. Ölmezsin ama dünyada olman, hayatta olduğun anlamına da gelmez o günden sonra. Kimse acını bilmez. Bilen hissetmez. Bazen içindeki ağlamaları gizlemek için yüzünde sahte gülüşler taşır insan. Uzaktan gülersin yalnızlığınken, kalabalığın olan dostlarına. Gülmek için gülersin. Sitemden gülersin. Yalandan gülersin. Yalandan gülmek, gülen bir yalan söylemektir. Bugünün dününü aratıyorsa, yarını olan inancın azalmış demektir. İşte bu kaybetmişlik duygusu derin bir sessizliğe yeter insanı. Artık susmanın vakti gelmiştir. Aynı dili konuşup hiçbir şey anlatamamaktansa, susup anlaşılmayı beklemenin daha iyi olduğunu düşünüp susarsın. Ama susuşuna susarak da olsa katılacak kimse yoktur yanında. Ben de sustum işte o yolda. Sustum işte. Başka nasıl anlatabilirdim ki? Allah'a dönüp ne büyük derdim var diyeceğine, derdine dönüp ne büyük Allah'ım var de diye bir söz vardır bilir misin? İşte ben de o sözün gereğini yaptım ve derdimi ezip Allah'a sığındım. Ve şunu gördüm ki Allah kimsenin ağlayarak kaybettiğini kimseye gülerek kazandırmıyor. Buna olan inancımla kalktım ayağa ve tekrar tutundum hayata. Her şeyi geride bıraktım. Tek bir ağrı kaldı içimde. Ruh ağrısı. Senin hiç kalbine saplanan ama asıl acıyı ruhunun çektiği bir ağrın oldu mu? Bu soruyu sorarken gözlerime baktı. İlk defa bu kadar uzun ve derin bakışıyorduk. Benim oldu diye devam etti. O da geçti sonra. Seninle geçti. Sen geldin, sensizlik geçti. Bir yaz yağmuru gibi yağdın üstüme. Islatan ama üşütmeyen. Kanatmaktan korkarak sevdim seni. İnan, sonunda kanayacağını bildiği bir yarayı nasıl severse insan. Seni sevdiğimi söylemekten çok, sevdiğimi söyledikten sonra aşk olayım derken hiç olmaktan daha çok korktum. Biraz kusurlu sevdim seni. Kusura bakma. Kalbime bir evet yeter. Yeter ki unut beni deme bana. Bu dünyada seni unutmak, sevmekten çok daha uzun sürer. Hayır dersen de canın sağ olsun. Çünkü sen benim gittiğime pişman olmadan geri dönebileceğim tek yolsun. İnanamamıştım söylediklerine. İnanamamıştım beni bu kadar sevdiğine. Ne diyeceğimi şaşırmıştım. Şaşkındım ve seviyordum. Sadece bir araya geldiğinde atmayı bilen iki yarım kalp birleşmişti sonunda. Berna Emre'nin sonradan öğrendiği zenginliğini hiç dert etmedi. Çünkü o paradan önce kalpteki zenginliğine tamam demişti. Berna okulunu bitirir bitirmez evlendiler. Fazıl kızını gözyaşlarıyla gönderse de çok seviyordu damadını. Berna'yı çok mutlu edeceğini biliyordu. Bazen sevmeler babalardan kalır evlatlarına. Berna babasının annesini sevdiği gibi büyük bir bağlılıkla sevdi Emre'yi. Emre de sevmeyi babasından öğrenmişti. O yüzden Berna'ya her sabah babasının annesine seslendiği gibi seslendi. Günaydın yavru kuşum. Tek eksik Rafi amcaydı düğünlerinde. Nurlar içinde yatıyordu artık. Kapısı yalnızca Fatiha ile açılan yeni evinde. Ustam Rafi Tank'ın anısına. 20. ayrımın sonu, sayfa 304. Kitabın seslendirmesi burada bitti. Kitabın adı Bukre. Yazan Kahraman Tazioğlu. Seslendiren Ferda Kutal. Seslendirme bitiş tarihi 20 Mart 2014.